Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 29 Tir 1401, Hicri Kamer'e 20 Zilhicce 1443 ve Miladi 20 Temmuz 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile Tahran zirvesi üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Türkiye gündemi, Afganistan hidropolitiği ve kalıcı etkisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, Amerikalıların savaş ile bir yere varamayacaklarını kabul ettiklerini söyledi. İran ve Suriye Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülke lideri terörle mücadele konusunda birliktelik içindeler dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'ın Amerika'dan ciddi güvence istediğini söyledi. Tümgeneral Bakri, İran'ın Umman ile askeri ilişkilerini geliştirmek için hiçbir kısıtlaması yok dedi. Ve Iraklı kaynaklar TSK'nın top atışları sonucu birkaç turistin öldüğü veya yaralandığını belirtti. Şimdi haberler.
İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, ülkenin yaptırımlardan tek kurtuluş yolunun halka yaslanmak ve ekonomik planların titizlikle uygulanması olduğunu ifade ederek, Amerikalılar terörizm ve karşı cephedeki muhaliflerinin savaş ile bir yere varamayacakları kanaatine vardıklarını söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ı bugün Tahran'da kabul eden İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Suriye'ye ikili ilişkiler, bölgesel konular ve direniş cephesiyle ilgili yaklaşımından dolayı teşekkür ederek savaş ile bir yere varamayacaklarını fark eden Amerikalılar, terörizm ve karşı cephe muhaliflerinin milletlere karşı baskı ve ekonomik yaptırım uygulamayı öncelediklerini kaydetti. Düşmanların direniş cephesinin şartları zorlaştırma oyunlarından bir diğerinin de medyatik savaş olduğuna dikkat çeken İslam Şura Meclis Başkanı, onların Yemen, Irak, Suriye, Lübnan ve İran'a baskı yaptığını ve 20 senedir İran İslam Cumhuriyeti'ne ağır ekonomik baskıyı dayattığını söyledi. Amerikalıların İran'a karşı azami baskı politikasının başarısız kaldığına dair itiraflarına dikkat çeken Galibaf, İslam ülkeleri ve milletlerinin Amerika'nın dünyanın efendisi olmadığını bilmeleri gerektiğini ifade etti. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı da İslam İnkılabı rehberine Suriye milletine desteğinden dolayı teşekkür ederek batılı ülkeler ve Amerika'nın Suriye ve İran'a karşı zalimce girişimlerinin Siyonist rejimin menfaatleri doğrultusunda olduğuna inandıklarını kaydetti. Miktarda Amerika ve batılı ülkelerin bu girişimlerini insanlık ve ahlak dışı olarak niteledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Suriyeli mevkidaşı Miktad resmi karşılama töreninin ardından Tahran'da bir araya geldiler. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Emir Abdullahyan, dün Tahran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Astana süreci garantör ülkeler 7. zirve toplantısına değinerek, Suriye sınırlarında yeni bir çatışma olasılığını göz önünde bulundurursak, Astana zirvesi bu ülkenin sorununu savaştan siyasi çözüme dönüştürdü. Astana sürecinin Suriye ile Türkiye arasındaki sorunun çözülmesine yardımcı olmasını temenni ediyoruz, dedi. Emir Abdullahyan şöyle devam etti. Terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerine yönelik endişeliyiz. Amerikan kuvvetleri bu grupları desteklemeye devam ediyor. Varlığı ise oradaki güven ve istikrarı zedeliyor. Bu yüzden derhal çekilmesi gerekiyor. Astana sürecinin garantör devletlerinin dünkü toplantısında yenilene kadar terörle mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın ve Suriye'deki krizi siyasi olarak çözmenin önemini vurguluyoruz. Emir Abdullahyan, Türkiye'nin Suriye'de bazı grupların varlığına ilişkin endişeleri siyasi yollarla çözülebilir. Dünkü toplantıda bu konu gündeme getirildi açıklamasını yaptı. Suriyeli mevkidaşı Miktad ise göçmen meselesini de konuştuklarını anlatan Emir Abdullahyan, sığınmacıların geri dönüşüyle Suriye altyapısının yeniden inşasının hızlandırılmasının herhangi bir ön koşul olmadan yapılması gerektiğine inanıyoruz ifadesini kullandı. Miktad ise burada yaptığı açıklamada Amerikan işgal kuvvetleri ayrılıkçı milislerden edatlarıyla birlikte Suriye'nin kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor. Milislerin yabancılara bel bağlamaması ve vatan kucağına dönmeleri gerekiyor, dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana sürecinin garantörü olan ülke başkanlarının görüşmesini Suriye sorununun çözümüne yardımcı olması açısından çok faydalı bulduğunu belirterek, "Bu görüşme çok anlamlı ve verimli geçti," dedi. Astana sürecinin garantörleri 7. zirvesinin sona ermesinin ardından Salı gecesi Vladimir Putin düzenlediği ortak basın toplantısında bu toplantının nihai açıklamasında Suriye için üçlü işbirliğinin pekiştirmesinin vurgulandığını belirterek Suriye'de sürdürülebilir normalleşme amacını taşıyan 3 ülke Suriye krizinin çözümünün ancak siyasi mekanizma ile mümkün olduğu konusunda hemfikir, dedi. Rusya Devlet Başkanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına atıfta bulunarak ve Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı temel ilkelerine tam olarak saygı gösterilmesinin gerekli olduğunu belirterek şunları kaydetti. Suriye'nin geleceği dışarıdan dikte edilmeden Suriyeliler tarafından çizilmelidir. Rusya Devlet Başkanı, Astana sürecinin garantörlerinin Tahran'daki toplantısına ilişkin diğer anlaşmalarla ilgili olarak şunları söyledi. 12. toplantının bu yıl sonuna kadar uzman düzeyinde yapılması konusunda anlaştık. Suriye'de Anayasa Komitesi'nin oluşum sürecini ve faaliyetini anlatan Putin, bu komitenin oluşumunda Rusya'nın rolüne dikkat çekerek şunları kaydetti. Suriye sorununun çözümünde ana rolü olan bu komitenin istikrarına yardımcı olalım. Biz bu konuda istikrarlı bir şekilde çalışmaya hazırız. İran ve Türkiye mevkidaşları ile terörle mücadele alanında yaptığı görüşmelere işaret eden Putin şunları kaydetti. Suriye'de son yıllarda terör tehditleri ve askeri yöntemlere başvurma düzeyi azalmış. IŞİD ve Suriye merkezli diğer terör grupları ortadan kalkmış ve bu ülkenin meşru hükümeti Suriye'nin birçok yerinde kontrolünü yeniden tesis edebilmiştir. Putin Astana sürecinin garantör ülkeleri toplantısına katılanlar Suriye'de bu tehditlerin tamamen ortadan kaldırılmasına kadar terör ve aşırıcılıkla mücadelede işbirliğine devam edeceklerini açıkladılar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tahran ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada İran, Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının terörle mücadele konusunda birliktelik içinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sayın Reisi ve Sayın Putin'in katılımıyla Astana formatında üçlü zirvemizi gerçekleştirdik ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti. Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Astana garantörleri olarak ihtilafın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik mütabakatımızı teyit ettik. Siyasi sürecin etkin bir şekilde sürdürülmesine dair beklentimizin altını ortaklarımızla birlikte yeniden çizdik. Terörle mücadele, insani yardımların kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi ve Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konularındaki tutumumuzu tekrar vurguladık. Bu konularda Astana ortaklarımızla işbirliği halinde çalışma konusunda anlayış birliğine vardık. Ayrıca Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'le kapsamlı ve verimli bir ikili görüşmede gerçekleştirdik.
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İran Bilim Bakanı Vekili Vehit Haddadi ile Tahran görüşmesinde bilim alanında Tahran-Ankara işbirliğinin geliştirmesi için var olan iradenin İslam ülkeleri için bir örnek olabileceğini kaydetti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İran Bilim Bakanı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Vekili Vehit Haddadi ile görüştü. Mandal görüşmede iki ülkenin bilgi tabanlı firmaların işbirliğine vurgu yaptı. İran Bilim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında teknoloji transferi ofisinin oluşturulması ile iki ülkenin bilgi tabanlı firmaları, birim ve teknoparkları arasında işbirliğinin geliştirilebileceğini kaydetti. Mandal, İran ile Türkiye'nin öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri için araştırma fırsatlarının tanıtılması için işbirliğine vurgu yaptı. Haddadi görüşmede İran ile Türkiye'nin tarihi ve eskiye dayanan ilişkilerini işaretle, Türkiye ile bilim, araştırma ve teknoloji alanında işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni rotaları tanımlamaya hazır olduklarını kaydetti. Haddadi, İran ile Türkiye arasında 47 ortak projenin yapılmakta olduğunu söyledi.
İran Enerji Bakanı ve Türkiye Doğal Kaynaklar Bakanı iki ülkenin enerji alanında işbirliğinin gelişmesine vurgu yaptılar. Dün Tahran'da Astana süreci garantör ülkeler zirvesinin marjında İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian ve Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir araya gelerek iki ülkenin enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldılar. Görüşmede iki taraf küresel enerji ekonomisindeki yeni şartları ele alarak iki ülkenin elektrik dahil enerji alanında işbirliğinin daha da gelişmesine vurgu yaptılar.
İran Maliye ve Ekonomi Bakanı İran ile Türkiye arasında ortak serbest bölgenin kurulmasını önerdi. İran Maliye ve Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye heyetler arası toplantıda yaptığı açıklamada iki ülke arasında ortak serbest bölgenin kurulmasını önerdi. Türkiye Siyasi Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İran tarafından sunduğu bu öneriyi memnuniyetle karşıladı. Bunun üzerine İran ile Türkiye arasında ortak yatırım komitesinin kurulmasına ilişkin mütabakat zaptının imzalanması kararlaştırıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani bugün basın toplantısında Amerikalı tarafın Doha müzakereleri konusundaki iddiasının aksine Doha'da iyi görüşmeler yaptıklarını ve müzakerelerin devam için yolun açık olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Kenani, İran-Türkiye-Rusya üçlü zirvesine ilişkin Tahran'ın 19 Temmuz'da çok verimli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomasi açısından parlak bir gün geçirdiğini söyledi. Tahran'ın diplomasi başkenti haline geldiğini belirten Kenani, İran'ın pragmatik ve rasyonel diplomasi yöntemini bölgede istikrar ve güvenliği tesis etmekle birlikte komşu ve Müslüman ülkeler arasındaki dostluğu derinleştirmek için kullandığını kaydetti. Kenani sözlerine şöyle devam etti. İran, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması da dahil olmak üzere bölgede önemli bir aktör ve bölgesel konularda dengeleyici bir rolü var. Ukrayna krizi konusunda Tahran istişare için önemli bir yerdir. Bölge ülkelerinin fırsatçılık peşinde olan dış güçlerin tekliflerine ihtiyacı yok. Bölgemiz, bölge halkının cebinden giden sahte ittifaklara ve etkisiz savunma sistemlerine ihtiyaç duymuyor. Bunun tersine daha fazla dostluğa ve bölgesel bir toplu güvenlik mekanizmasına ihtiyacı var. Batı Asya bölgesi ve Fars Körfezi bölge milletleriyle ülkelerinin evidir. Erdoğan'ın Tahran ziyaretini çok önemli olarak nitelendiren Kenani, Tahran'da imzalanan İran-Türkiye kapsamlı uzun vadeli işbirliği anlaşması ile ilgili olarak bu anlaşmanın iki ülke ilişkilerini iyi komşuluk politikası ve karşılıklı çıkar çerçevesinde ileriye yürütebileceğini belirterek, söz konusu anlaşma İran ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde önemli bir sıçrama sağlayacaktır değerlendirmesinde bulundu. Kenani, yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelerin son durumuna dair İran tarafı müzakereleri iyi niyet ve ciddiyetle desteklemektedir. Anlaşmanın sağlanması için uygun zemin hazır. Bu anlaşmada temel bir sorun olmadığına inanıyorum. Amerikan tarafının siyasi bir karara ihtiyacı var ve anlaşmaya dönmenin bedelini ödemesi gerekiyor açıklamasında bulundu. Türkiye'nin olası Suriye harekatı konusunda Kenani, İran askeri harekatının Suriye'de krizin tırmanmasına yol açabileceğini ve istikrar ile güvenlik sağlamayacağını inanıyor dedi. Nasır Kenani, Amerika yönetiminin Suriye politikasını eleştirerek Amerika, Suriye'nin bazı bölgelerindeki askeri varlığını son vermeli ve teröristleri desteklemeyi bırakmalı şeklinde konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı bugün Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Seyf bin Nasır Al-Harbi ile görüştü. Tümgeneral Bakır'ı bu görüşmede iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin önemine değinirken, İran ve Umman'ın uzun süredir elverişli askeri ilişkileri var ve bugün bu ilişkiler farklı boyutlarda gelişiyor dedi. Yabancı güçlerin bölgedeki varlığına tepki gösteren Tümgeneral Bakır'ı, hiç kuşkusuz iki ülkenin ortak bölgesinde yabancıların bulunmasının güvensizlikten başka bir sonucu yoktur ve İran ile Umman arasındaki askeri ilişkilerin genişletilmesi kesinlikle bölge halklarının özellikle de iki ülke halkının çıkarınadır dedi.
Bu arada Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı, Umman'ın İran halkına özel saygı duyduğuna işaretle İran ve Umman Deniz Kuvvetleri'nin ilişkilerini tarihi ve derin niteledi. Yapılan görüşmede Ummanlı komutan, bu ülkenin limanlarının İran halkı ve gemilerine açık olduğunu ve Maskat'ın tüm alanlarda Tahran ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, İran'ın İHA gücünü Irak ve Suriye'de kendi gözlerimizle gördük dedi. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna'daki silahlı faaliyetler için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu öne sürmüştü. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani ise Amerikan yönetimi tarafından ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7093 yeni vaka tespit edildiğini belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.564'e, vaka sayısı ise 7.296.635'e çıktı. COVID-19 hastalardan 640'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.070.379'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Bazı Irak kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkenin kuzeyine gerçekleştirdiği top atışları sonucunda birkaç turistin öldüğü ve yaralandığını bildirdi. Kürtçe yayın yapan medya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kürdistan bölgesine bağlı Batifa bölgesine top atışları yaptığını bildirdi. Saldırı sonucu birkaç turistin öldüğü ve yaralandığı da ifade edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Seçim çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Akşener, teşkilatlara her ihtimale hazırlıklı olun dedi. Olası erken seçim tartışmasının da gündeme getirildiği toplantıda Akşener'in hem Kasım ayı veya 2023'ün bahar aylarında yapılacak erken seçim ve hem de zamanında yapılacak seçimler için teşkilatları uyardığı ve her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmalarını istediği kaydedildi.
Ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Global'de yer alan habere göre görüşmede ikili ilişkiler ve Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ele alındı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, İslam İnkılabı rehberinin küresel olaylar İran ve Rusya'nın karşılıklı işbirliğine ihtiyacını gösteriyor demesi etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'daki görüşmesinde yaptığı konuşmada küresel olayların İran ve Rusya'nın artan ve karşılıklı işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei dün Rusya Devlet Başkanı ve beraberindeki heyetle görüşmesinde İran ve Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarının ardından özellikle ekonomik işbirliğinin gerekli ve her iki ülkenin lehine olduğunu belirtti. Ayetullah Hamenei iki ülkenin ilişkilerinde milli para birimlerinin dolar yerine kullanılmasına işaretle doları aşamalı olarak uluslararası işlemlerden çıkarılması gerektiğini vurguladı. Uluslararası arenada tek taraflılığa karşı çıkan İran ve Rusya, barışçıl nükleer faaliyetleri ve Ukrayna krizi gibi bahanelerle Amerika dahil Batı'nın yaptırımlarına maruz kalmış bulunuyor. Buna karşı İran ve Rusya yetkilileri ciddi şekilde yaptırımları etkisizleştirmek için uzun vadeli işbirliği ve ticari münasebetleri geliştirmek ve engelleri kaldırmak için çaba göstermekteler. İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya bu bağlamda SWIFT dışında mali işlem sistemi ve dolar yerine başka dövizlerin kullanılması için planlama yapmaktalar. Tahran ile Moskova bu bağlamda prensip olarak anlaşmaya varmışlar ve yakın gelecekte bu planlarını hayata geçirmesi bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam İnkılabı rehberi ile görüşmesinde Amerika'nın dolar aracını yaptırım ve başka ülkeleri yağmalamak için kullandığını işaretli, bu işin sonucunda kendilerinin zarar göreceğini ve uluslararası düzeyde dolara oran güveninin azalması ve alternatif para birimlerine yönelmesine yol açacağını belirterek, Rusya ve İran'ın ikili ilişkilerde milli para birimlerini kullanmak için yeni yöntemler tasarlamakta olduklarını söyledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei görüşmede ayrıca Suriye meselesini oldukça önemli nitelerken, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkeye yönelik her türlü askeri saldırıya karşı olduğunu, bunun engellenmesi gerektiğine temasla Suriye'de diğer önemli bir meselenin Amerikalılar tarafından Fırat Nehri'nin doğusundaki verimli bölgeler ve petrol kaynaklarının işgali olduğunu, bu meselenin Amerikalıların o dönemden beri kovulmasıyla çözümlenmesi gerektiğini vurguladı. Stratejik ve hayati geçitleri ve zengin petrol ve doğalgaz kaynakları Özel ve kritik konumuyla bilinen Fırat'ın doğu bölgesi, Suriye'nin coğrafyasının Irak'a bağlanmasında ve diğer yandan Türkiye'nin güney ile sınırdaş olması ve Kürtlerin orada bulunması gibi sebepler yüzünden Amerikalılar bu bölgeye ciddi şekilde ilgi göstermektedirler. Suriye topraklarındaki Amerikan üslerinin büyük kısmı Fırat'ın doğusunda yer almakta ve Suriye, Irak ve Ürdün üçgeninde yer alan Tenf gibi önemli üste bu noktada bulunuyor. Amerikalılar Tenf üssünü teröristlerin eylemlerini organize etmek, Suriye'nin çalıntı petrolünü taşımak ve Suriye'nin yasal yönetimini de destekleyen İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya'ya karşı baskıyı artırmak için kullanıyor. Oysa Suriye halkı ve hükümeti defalarca Amerikan güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti açısından Amerikan güçlerinin Suriye'den çekilmesi bir zarurettir ve bu ülkenin toprak bütünlüğü korunmalıdır. İran ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik endişelerinin siyasi yolla hafifletilmesi gerektiğini belirtmekte. Dünkü görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İslam İnkılabı rehberinin Kafkasya bölgesiyle ilgili sözlerini doğrulayarak Fırat'ın doğusunun Suriye güçlerinin kontrolünü altına geçmesi gerektiğini kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Batı'daki rekor enflasyonla ilgili. Amerika ve Avrupa'da enflasyon hiç görülmemiş şekilde artmıştır. Son verilere göre Amerika'da enflasyon %9.1 üzerine çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesini görmüştür. Kolombiya Üniversitesi Perakende Satıcılık Araştırma Merkezi Başkanı Mark Cohen bu bağlamda yaptığı açıklamada fiyatlardaki artışa dikkat çekerek bu fiyatların tüketiciye darbe vurduğunu, kimsenin geçmişte bir ekmek için 10 dolarlık fiyata tanıklık etmediğini, onun etkisinin 5 dolarlık benzin gibi olduğunu vurguladı. Amerika'da koronavirüs salgını ve siyasi gelişmelerle birlikte hayat pahalılığı hızlı bir şekilde arttı. Ancak Rusya ve Ukrayna savaşı ve petrol başta olmak üzere küresel enerji fiyatı ve askeri harcamaların artması ve Biden'in politikaları bu ülkede enflasyon görülmemiş şekilde artmasına ve fiyatların yükselmesine sebebiyet vermiştir. Gelinen aşamada Amerikan vatandaşları gerekli olmayan masraflarını ciddi şekilde azaltmışlardır. Bu durum temel ürünlere de yayılmaktadır. Nielsen AQ merkezinin raporuna göre yılın başından 2 Temmuz'a kadar Amerikan marketlerinde ekmek alımının önceki yılın aynı dönemine göre %2.7 oranında azalmıştır. Amerika Hazine Bakanı da enerji gibi alanlarda fiyat artışına temasla enflasyonun yarısından fazlasının enerji fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını ifade ederek Ukrayna Savaşı'nın etkilerine dikkat çekip bu savaşın etkilerinin yoğun şekilde riske açık olan ülkelerde görüldüğünü vurguladı. Enflasyon Amerika'nın yanı sıra Avrupa'da da ciddi krize dönüşmektedir. Fransa ve Almanya gibi birçok Avrupalı ülke rekor enflasyon ve kötü ekonomik şartlarıyla karşı karşıya kalmışlardır.
Avrupa'da enflasyon endeksi Haziran ayında %8.6 seviyesine ulaştı. İngiltere'de de enflasyon %9.1'e yükselerek son yarım yüzyılın en yüksek seviyesini gördü. Öyle ki İngiliz Merkez Bankası bu ülkede ekonomik durgunluk riski hakkında uyarıda da bulunmuştur. Batı ülkeler artan enflasyona ve kötü ekonomik şartlarına rağmen Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere müdahaleci ve düşmancıl politikalarına devam etmekteler. Batı ülkeler Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar uygulamak suretiyle küresel ekonomiyi pratik olarak baskı altına almış bulunuyorlar. Küresel piyasalarda petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışla birçok batılı ülkede yakıt fiyatı artmıştır. Bu artış da sonunda ürünler ve hizmetlere de yansımıştır. Diğer yandan Rus doğalgazının akışının azalması ile birlikte karşı karşıya kalan yeşil kıtayı kış aylarında daha kötü şartlarını beklediği düşünülüyor. Bu durum Avrupalı ülkelerde toplumsal krizler ve itirazlara yol açabileceği ifade ediliyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser bu bağlamda enerji fiyatındaki artış yüzünden çok ciddi ekonomik krizin patlak vermesi konusunda uyarıda bulunmuştur. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verileri de Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım çabalarına rağmen Rusya'nın çeşitli politikaları ile kendi gelirini korumayı başardığı, hatta gelir oranını artırdığını, ancak Amerika ve Avrupa'nın payı ise artan enflasyon olduğunu da bildirdi. Buna rağmen Batılı ülkeler savaşçıl politikalarına devam ediyorlar. Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaş alanına dönüştürmüşlerdir. Rusya Devlet Başkanı Putin'in dünya üzerindeki rekor enflasyonun Avrupalı ülkelerin sorumsuzca politikalarının sonucu olduğunu vurgulamasını bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Tahran bölgemizin diplomasi merkezi olarak iki komşu ülkenin devlet başkanlarını ağırladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı İran'a geldi ve üçlü oturum düzenlendikten sonra üç ülke bölgede yaşanan gelişmeler, özellikle Suriye konulu terörle mücadele konusunda mutabakata vardılar. Aslında 7. tur oturum düzenlendi Astana süreciyle ilgili ve şimdi her üç ülkenin bu gelişmelerle ilgili beklentileri ve bakış açılarını bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi
buyurun, sağ olun.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Astana sürecinin formatının bu konuda siyasi çözümü kolaylaştıran ve Suriye'de barış ve istikrarı tesis eden en etkili tedbir olduğunu söyledi. Diğer cumhurbaşkanlar da bu açıklamaya ve ifadeye katıldılar. Öncelikle siz İran'da gerçekleşen bu ikili görüşmeleri ilişkiler çerçevesinde nasıl buldunuz? Daha sonra sohbetlerinizin devamında bu üçlü zirveyle de ilgili görüşünüzü alalım.
Sağ olun. Bu arada özür dilerim, siz de kaydettiniz öz sözlerinizde. Bu üç tarafli, yani aslında Astana formatı Suriye meselesini halletmek içindi. Yani Suriye'de hususan teröristlerin orada mağlup olan dövründe o teröristleri ki bazı gruplar ki her halde Türkiye olarak da terörist adı koymasa da beynelxalq seviyede onlar terörist tanırdılar. Onlar Türkiye'nin himayesi altında edilip yığışdı ve Türkiye onların oradan çıxarılmasın öz zərərinə bildi. Buna görə ki orada dünyanın bir çox yerindən və əsasən Türkiyə xətti ilə onlar gəlib orada Suriyədə qoşuldular. Suriyədə Suriyənin mərkəzi dövləti əleyhinə mübarizə eləyən, orada mücadilə eləyən qruplara Və onlar məğlub olandan sonra onlar yəqin ki, təh çıxacaq yolları Türkiyə idi və Türkiyə istəmədi onlar öz torpağına yayılsın və istədi Edilibdə qalsınlar və Türkiyə söz verdi ki, mərkəzi dövlət və onun hamiləri, o cümlədən mübariz qruplar və müqavimət xəttində olan qruplar teröristlərlə, təşkilatlarla mübarizə edirdilər. Onlar bu terörist qruplara həmlə eləməsinlər və Suriyə və Türkiyə dövləti onları tədricən həll eləsin və ayırsın orada adi cəmaatla terörist qrupları və terörist şəbəkələrində üzv olan ünsürləri və bu format işlədi, yəni bu günə qədər qalıb, düzdür, orada həll olmayıb, vəli hər halda Astana forməti bu günə qədər müvəffəq idi, çün eləyə bildi bu format əsasında orada bir sakinlik yaransın hələlik. Vəli bu formatə İranın baxışı nədir və bu xüsusən Tehranda olan bu danışıqların nəticəsi ya Tehranı razı salır ya yox. Bu qeydir İran İslam Respublikasının, İran İslam Cumhuriyyətinin əsasən beynəlxalq məsələlərdə, bölgə məsələlərində iki ölkələr qonşular arasında olan bölgəvi müşküllərdə və məsələlərdə, konfliktlərdə həll olunmaq yollarına olan baxışına. Bu mənaya ki, İran İslam Cumhuriyyəti əvvəl gündən dəqiqən bu məsələyə odaqlanıbdır ki, bölgə məsələlərin bölgə ölkələri həll eləməlidir. Bölgəvi yollarla həll eləməlidir. Bölgə ölkələri oturub bir-birlərinə yol aramalıdırlar və bir-birlərinə əməkdaşlıq eləyib bölgənin məsələlərini həll eləməlidirlər. Və eyni halda təhlükəsizliyi və sabitliyi də bölgə əhali bölgədə yarada bilərlər. Və bu baxış nədən əmələ gəlib? Bundan əmələ gəlib ki, İran İslam Cumhuriyyəti dərindən bu etiqaddadır ki, özcələr, biganələr və xüsusən ABD və İngiltərə bu bölgədə neçə yüz ildir ki, bölgəni qarışdırıblar, bölgəni dövlətləri bölüblər, o cümlədən Osmanlı dövlətin və bölgədə millətlər arasında, xalqlar arasında, qruplar arasında bunlar həmişə ziddiyyət törədiblər, məzhəblər arasında saxtəci, yalandan, yalan uydurmalar və yalan fikirlər yayıb bunları bir-birlərinə nifrət bəsləməyə səbəb olublar və məzhəbsal davalar salıblar və minlərcə bu bölgədə xüsusən müsəlmanların qətliamına, ölməyinə, sürgün düşməyinə səbəb olublar. Eyni halda bölgədə həmişə bunlar diktatorlardan, saldıran əskərlərdən və kuditatçılardan himayə eləyiblər. Əskəri devrimlərdən himayə eləyiblər. Onun ən nümunəsi, böyük nümunəsi elə Türkiyənin özündədir. Ona görə İran İslam Cumhuriyyəti, ki keçmişdə bu cumhuriyyəti bina qoyan İmam Xümeyni, ya indi Xameneyi, ya İmam Xameneyi, dərindən bu əqidədədilər ki, bölgə ölkələri Amerika, yəni ABD-nin və İngiltərənin və onlara oxşar qərbi ölkələrin əyağın çəkməsinlər bölgəyə. Bölgə məsələlərində onları gətirib bölgədə müsəllət eləməsinlər, onların bu bölgədə olan siyasətlərindən müdafiə eləməsinlər və əlbəttə Quranın da dəsturu budur. Quranda sərahətən deyir ki, siz müşriklərdən və kafirləri özünüzə imam qərar vermirin. Eyni halda İran İslam Cumhuriyyətinin təməl siyasətlərindən biri budur ki, bölgə ölkələri bir-birlərinin zərfiyyətlərindən, potensiyallarından istifadə eləsinlər, bir-birlərinlə əməkdaşlıq eləsinlər, bir-birlərinin ehtiyaclarını qarşılasınlar və eyni halda alverləri də bir-birinlə olsun. Əgər məsəl üçün Türkiyə ilə Əraq ya Türkiyə ilə İran ya Türkiyə ilə bir başqa qonşusu bir-birlərinin bir mal var, biri sata bilər, ala bilər, bunlar lazım deyil, bunu gedib bu hərəsi getsin, bir başqa ölkədən alsın. bölge ölçeleri birbirleriyle bütün sahelerde, o cümleden iqtisadi sahede, kültürel sahasında, tabii belalar sahasında, her sahede birbirlerinin hayatına təsir koyur, hayatında keseri var, onlarda birbirleriyle istilahen təşriki mesai eləsinler, el-ele versinler, güclərin birbirinin üstüne koysunlar ve bu üç temel siyaset esasında tabii ki bunların her üçüne indi bu mövzu olan, söhbətimizdə mövzu olan Astana sürəci çok özel bir nümunədir. Çünkü bölgede olan bir belanı, terörizm belası ve bölgenin ölçelerin birini dağıtmak için kurulan bir planı pozmak için bir gedişatdır. Bu gedişatda bölge ölkələri eləyə bildilər. Hər halda o birisi ölkələrə, o birisi planlara nisbət bu gedişat işlədi və indi də müəyyən qədər bunun nəticəsini həm Türkiyə, həm Suriyə, həm başqa ölkələr görür.
Dəyərli dinləyicilər, bu söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini dinlədiniz. Tahran'da gerçekleşen üçlü zirvə ilə ilgili bu söhbətimizdə uzman konuğumuzun analizlərinin birinci bölümünü sizlərə sunduq. Yarın ki yayınımızda röportajımızın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşacağız. Bu konuda röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ceyhan gazetesinde İran, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Tahran'da gerçekleştirdiği üçlü zirvenin dünya medyasında geniş yankı bulması, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani'nin Siyonist rejimin İran'a karşı koyacak cesareti ve gücü olmadığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran ve Irak arasında santral inşası ve elektrik üretimi alanındaki işbirliğine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Enerji Bakanı, Irak'ta elektrik santrallerinin inşası ve geliştirilmesi ve elektrik üretim birimlerinin bakımı için çeşitli sözleşmeler imzalandığını duyurdu. İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, Fars Haber Ajansı'na verdiği demeçte, İran ve Irak arasındaki elektrik işbirliği hususlarına atıfta bulunarak şöyle dedi. Irak tarafının yatırımları ile bugüne kadar İranlı şirketler tarafından 1950 megawattlık santral hayata geçirilmiştir. Ülkenin özel sektörünün bilgi tabanlı firmaları da bu ülkede 1700 megawattlık santralin yapımını gerçekleştiriyor. İran'ın Batı Asya'da elektrik üreten ilk güç olduğunu belirten Mehrabian, elektrik sektöründe uzun vadeli stratejik sözleşmeler yapma yönündeki hareket, İran hükümetinin ülke için parlak sonuçlar getiren dinamik bölgesel diplomasisinin eksenlerinden biridir diye kaydetti. İran Enerji Bakanı açıklamasının devamında şöyle dedi. Uluslararası raporlara göre İran, Batı Asya ülkeleri arasında en büyük elektrik üretim ve dağıtım kapasitesine sahip ve son yıllarda elektrik endüstrisinin gelişmesinin yavaşlamasına rağmen İran hala elektrik üretimi alanında en önemli ülke olarak kabul ediliyor. Bu konu bu yıl santral kapasitesinde rekor artışla devam edecek.
Tahran Radyosu.
İstilat gazetesinde Yemen'de insani krizin has safhaya ulaşması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Babul Mendeb'in uluslararası bir geçiş yolu olduğunu, ancak Yemen topraklarının bir parçası olduğunu ve İsrail'in gölü olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Kızıldeniz ve Babul Mendeb Boğazı'nın stratejik, ekonomik ve coğrafi önemi, bölgesel ve uluslararası oyuncuların bu bölgeyi ele geçirmeye çalışmasına neden olmuştur. Coğrafi açıdan Babul Mendeb Boğazı, dünyanın en önemli boğazlarından biri olarak kabul edilir. Yemen Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, pazartesi günü El Mesire kanalına verdiği röportajda, Kızıldeniz'in kimliğini korumak için son sözü Babul Mendeb'den biz söyleyeceğiz. Amerika'nın burayı Siyonist bir göle çevirme komplosuna karşı duracağız diye kaydetti. Bin Habtur, Biden'in bölgeye yaptığı gezinin Amerika'nın zayıflığını ve acizliğini gösterdiğini, Cidde görüşmesinde Yemen hakkında söyleyenlerin tamamen ikiyüzlülük olduğunu vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nı Yemen ateşkesini ihlal etmeyi sürdürdüğüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Haber kaynakları çarşamba sabahı Suudi koalisyonun son 24 saat içinde Yemen ateşkesini 172 kez ihlal ettiğini bildirdi. El Mesire'nin bildirdiğine göre Suudi koalisyonu Hudeyde, Marib, Cuf, Sa'da, Dale ve Beyza illeri ve sınır harekat eksenleri üzerinde keşif uçuşları gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler ateşkesini ihlal etti. Söz konusu rapora göre Suudi koalisyon güçleri Hudeyde, Cizan, Taiz, Marib, Hacca, Beyza ve Dale illerinde ordu güçleri ve halk komitelerinin mevzileriyle Yemenli vatandaşların evlerini ağır top, roket ve havan saldırılarıyla hedef aldı. Ayrıca Suudi koalisyona ait silahlı keşif uçakları Dale eyaletindeki bölgeleri 3 kez hedef aldı. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşad, Suudi koalisyonun tekrarlanan ihlalleri nedeniyle Yemen'deki ateşkesin neredeyse yok edildiğini söyledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini izlediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyareti.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı'nın Amerikan mevkidaşı ile görüşmesi.
Ve TL'nin değer kaybetmeye devam etmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'inin resmi daveti üzerine üst düzey siyasi ve iktisadi bir heyet başkanlığında Tahran'a geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin ziyareti sırasında iki taraf yetkilileri, iki ülkenin ekonomik, ticari ve siyasi ilişkileri ve artan işbirliğini ele aldılar. İkili görüşmelerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana süreci garantör ülkeleri liderler zirvesinin 7.sine katılacak. Astana süreci garantör ülkeleri zirvesinin 7.si Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının katılımıyla düzenlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Reisi ile düzenlediği basın toplantısında tam dayanışma içinde terör örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ile düzenlediği basın toplantısında az önce değerli kardeşimle önce dar kapsamlı, sonra heyetler arası toplantılarımızı gerçekleştirdik. Türkiye-İran yüksek düzeyli toplantımızı bitirmiş olduk. İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Reisi'nin ortaya koyduğu İran'ın komşularla ilişkilerinin geliştirilmesi iyi karşılanıyor. Siyasi, askeri, ekonomik tüm bu konularla görüşlerimizi etraflıca ifade etme fırsatı bulduk, dedi.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı.
Sadabat Sarayı'nda düzenlenen toplantının ardından anlaşmaların imza törenine geçildi. Bu kapsamda İran ve Türkiye arasında kapsamlı uzun vadeli işbirliği anlaşması, İran Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasında diplomatik arşiv alanında işbirliği konusunda mutabakat saptı. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki sosyal güvenlik anlaşmasının uygulanmasına ilişkin idari anlaşma, İran İslam Cumhuriyeti Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gençlik ve spor alanında işbirliği eylem planı, Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile İran Küçük Sanayi ve Endüstri Parkları Kurumu arasında 7 Nisan 2015'te imzalanan mutabakat zaptının tamamlayıcısı hükmünde eylem planı, İran İslam Cumhuriyeti Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Ulusal Metroloji Merkezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü arasında mutabakat saptı. İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu ile TRT arasında işbirliği protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İran Yatırım Ekonomi ve Teknik Destek Kurumu arasında yatırım tanıtım faaliyetlerinde işbirliği konusunda mutabakat saptı imza altına alındı.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde her türlü askeri saldırının mutlaka Türkiye, Suriye ve tüm bölgenin zararına ve teröristlerin lehine olacağını vurguladı. Ayetullah Hamenei görüşmede Türkiye ve sınırlarının güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüklerini işaretle Erdoğan'a hitaben şöyle dedi. Siz de Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğiniz olarak görünüz. Suriye meseleleri müzakere ile çözümlenmeli. İran, Türkiye, Suriye ve Rusya diyalog ile bu meseleyi bitirmeliler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili tutumunun belli olduğuna işaretle Suriye yönetiminden siyasi süreçleri başlamasını beklediklerini, Astana toplantısında Suriye meselesinin özel olarak ele alınacağını, iyi sonuçlar elde etmelerini temenni ettiğini vurguladı.
Astana süreci garantör ülkeler zirvesinin 7.si İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin katılımıyla Tahran'da düzenlendi. İran, Rusya ve Türkiye son yıllarda Suriye konusu üzerinde diyalog için Astana Barış Süreci denen bir süreci bu ülkede 11 seneyi aşkın süren çatışmaları sonlandırmak için başlatmış bulunuyorlar. İran ve Rusya Suriye'de Beşar Esad'ın yasal yönetimini desteklerken Türkiye ise Şam yönetimini karşılarını himaye ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca son sıralarda Suriye sınırında güvenli bölge olarak nitelendirdiği bölgenin eksikliklerini tamamlayınca yeni askeri operasyon başlatacaklarını duyurmuştu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele bahanesiyle yapılan saldırıları bölgede anlaşmazlık konularından biri sayılıyor. İran-Suriye meselesinin siyasi yolla çözüme kavuşmasına vurgu yaparak Türkiye güvenlik endişelerini azaltmak için tek çözüm yolunun siyasi yol olduğuna inanıyor. Bu doğrultuda İran'ın diplomasi organı Suriye ve Türkiye yetkilileriyle istişarelere başlamıştır. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Ankara ve Şam'a yaptığı görüşmelerde bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek ve siyasi çözüm bulmak için bu ülkenin yetkilileriyle görüştü. Konuyla ilgili Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Burhanettin Dağ'ın görüşlerini dinleyelim.
Ha, bu kadarını söyleyeyim. Ben Avrupa basınında, Almanya basınında Tahran'daki zirve Biden'ın Körfez'deki zirvesinden daha fazla gündemi işgal etmiştir. Daha fazla dikkatleri üzerine toplamış bulunmaktadır. Yani daha fazla konuşuluyor bu konu. Bu da arz ettiği öneme binaendir. Tabii ki iki ayağı var, üç ayağı var. Hatta iki tane iki ayağı. İran-Rusya ilişkileri, İran-Türkiye ilişkileri, İran-Türkiye-Rusya'nın bölgesel barış ve istikrarın bilhassa Suriye'de sağlanmasında atabilecekleri ortak adımlar Astana sürecidir. Astana süreci şimdiye kadar yani kendi etkisini göstermiştir. Yani hatırlıyorsunuz İsviçre süreci de vardı. Şey Cenevre süreci ama Cenevre de hakikaten bir sürüncemeydi. Kimsenin gerçekten savaşa son vermek gibi bir durumu ve bir isteği yoktu. Sadece işte meşgul etmek, burada görüşmeler yapılıyor. Ama Cenevre süreci tamamen artık unutuldu. Ve Astana sürecinde bazı adımlar atıldı ve Suriye'deki yani daha fazla kanın dökülmemesi yönünde. Şimdi son aşamaya gelinmiş durumda. Tabii ki bugün rehber Hamene ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşmasında, görüşmesinde de rehber açık bir dille ifade etti. Yani terör grupları orada sadece bir terör grubu yoktur. Yani orada birçok çeşit terör grubu vardır. Eğer terörle bir mücadele yapılacaksa bütün bu gruplarla yapılması lazım. Ve öte yandan sorunun siyasi bir çözüm yoluyla halledilmesi gerektiği, bunun içinde Türkiye hükümetinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin direkt Şam ile oturup konuşması, öte yandan Rusya da şunu dayatacaktır, öyle görülüyor ki, yani Türkiye'den bunu isteyecektir ki, bırakın Suriye birlikleri, Suriye güçleri sınır bölgesine konuşlanmış olsun ve eğer Suriye birlikleri sınıra konuşlanmış olursa o zaman Türkiye'ye yönelik, yani Suriye'den, YPG'den veya diğer gruplardan bir tehdit söz konusu olmaz. Olmaz. Bu yönde tahmin edersem yani bir görüş birliğinde varılacaktır. Yani mevcut şartlarda Türkiye'de saldırı konusunda bunun beraberinde getireceği zarar, ziyanın askeri olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak bunun hesabını yapmaktadır. Türkiye-İran ilişkilerine gelince yani bu da vurgulandı ve vurgulanacak yani. İki ülkenin de birçok potansiyeli vardır ama bu potansiyellerden yeterince yararlanılmamakta. Karbonhidrat yani enerji konusunda İran dünyanın en fazla yani enerji, fosil enerji, gaz enerjisine sahip olan ülkedir. Rusya'dan da daha fazladır İran'daki gaz ve petrol yani enerji rezervleri dünyada birinci numaradır. Türkiye enerji günden güne pahalılaşmakta. Türkiye ile İran arasındaki yakın bir işbirliği ve İran tarafından ucuz bir enerji imkanının temin edilmesi, Türkiye'nin birçok çeşit potansiyel imkanı vardır.
Sayın Burhanettin Dağ'ın görüşlerini bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ikinci gününde Amerikan Hazine Bakanı Yellen ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik ifadesini kullandı.
Bakan Nebati Twitter hesabından Yellen ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Nebati, ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da arttırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik ifadesini kullandı. Öte yandan bakanlıktan alınan bilgiye göre toplantıda enerji ve emtia fiyatlarındaki artış, enerji arz güvenliği ve gıda güvenliği gibi küresel ekonominin yaşadığı sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Nebati Endonezya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamındaki finansal sektör, sürdürülebilir finans ve altyapı başlıklı oturumlara da katıldı.
Son olarak Türk parasının ulusal değeri 2022'nin başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Türk lirasında aylar önce başlayan devalüasyon süreci devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bu süreci durdurmak için yaptığı tüm çözümler sonuçsuz kaldı.
Türk lirası geçen hafta dolar karşısında değer kaybederek bu yılın başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türk milli parasının değeri düştü ve her 17,5 lira 1 dolara çevrildi. Enflasyon oranındaki artışla ilgili endişeler liranın değerindeki düşüşün daha da artmasına neden olarak açıklandı. Bu yıl liranın değeri %24 düştü ve Türkiye'de enflasyon oranı aynı zamanda %78'i aştı. Gözlemciler ve anketçiler hükümetin Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözememesi veya azaltamamasına dayanarak 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için zor günler öngörüyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@aws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan Hidropolitiği.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli yeni dizi sohbetimizin 8. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde uluslararası hukuk açısından Afganistan hidropolitiklerini ele alacağız.
uluslararası hukuk çerçevesinde ortak sınır sularının işletilmesini ve sınır su kaynaklarının ve uluslararası nehirlerin yönetimine ilişkin uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. Bu anlaşmalara dayanarak komşu ülkeler arasındaki su tüketiminin miktarı ve türü belirlenmiştir. Bu bağlamda üst havza için ortak sular üzerinde mutlak egemenliğin olmayışı vurgulanmıştır. 1997 New York Konvansiyonu da dahil olmak üzere uluslararası hukuk hükümlerine dayanan bu sözleşmelerde ortak nehirlerin suyunun yukarı havzadaki hükümetler tarafından mansap hükümetlerinin zararına makul olmayan ve haksız şekilde kullanılması veya saptırılması yasaktır.
Uluslararası hukuk açısından hiçbir devletin kendi topraklarının doğal koşullarını komşu devlet aleyhine değiştirmesine izin verilmez. Uluslararası hukuk hükümlerine göre bir plana dayalı olarak zarar görebileceğini iddia eden bir devlet protesto hakkına sahiptir ve nehirdeki mevcut durumun değişmesine karşı çıkma hakkına sahiptir. Aslında ortak su yollarından suyun kullanımı hususunda tüm komşu ülkeler karşılıklı görev ve haklara sahiptir. Bu ilke uluslararası nehirlerin tüm kıyıdaş devletler arasında bir ortak çıkarlar topluluğu fikrine dayanmaktadır. Ortak çıkarlar topluluğunun varlığı ortak su kaynaklarının makul ve adil kullanımını gerektirir.
Ortak su kaynaklarına ilişkin birçok uluslararası düzenleme ve anlaşma su kaynaklarının kullanımı ve çevrenin koruması başta olmak üzere su kaynakları ile ilgili sorunların çözümünde dünya toplumunun temel bir çözüm bulma eğilimini göstermektedir. Bu çabalar 1966 Helsinki kuralları 1992 yılında göllerin ve uluslararası su yollarının korunması ve kullanılmasına ilişkin Helsinki Sözleşmesi, seyir dışı için su yollarını kullanma hakları sözleşmesi gibi bu konuda çeşitli sözleşmelerin onaylanmasına yol açmıştır. Ortak su yolları ile ilgili sorunları çözmek için bir çerçeve ise bu sayede oluşturulmuştur.
Uluslararası hukuk bilimcileri, biraz önce belirtilen ilkelerin yalnızca uluslararası sözleşmelere dahil olduğundan ve üye devletleri bağlayıcı olduğundan dolayı değil, aynı zamanda söz konusu ilkelerin sözleşmeye üye olmayan ülkeler üzerinde bile uluslararası teamül hukuku kurallarının bir parçasını oluşturduğundan dolayı çok önemli olduğuna inanmaktalar. Bu nedenle Afganistan, 1997 New York Sözleşmesi'nin bir üyesi olmamasına rağmen ortak nehir suyunun makul ve adil kullanımda dahil olmak üzere hükümlerine bağlı kalmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ülkelerin sınır aşan ve sınır sularının işletilmesindeki haklarına ilişkin farklı doktrinler önerilmiştir. Öte yandan su kaynaklarını paylaşan ülkeler arasında koordinasyonun sağlanması ve bu kaynakların doğal ekosisteme zarar verilmemesi için adil bir şekilde dağıtılmasının uluslararası hukukun emredici kurallarının en önemli amaçlarından biri olduğu unutulmamalı. İran'da uluslararası kamu hukuku uzmanı olan Dr. Ahmet Kazemi, uluslararası çevre hukukunda uluslararası ve sınır aşan nehirlere ilişkin ilk ve en önemli geleneksel ve bağlayıcı kural, çevrenin zararsız kullanımı ilkesidir. Bu kurala göre nehrin yukarı havzasındaki ülkeler, barajların gelişi güzel inşa edilmesi, su haklarının azaltılması veya kesilmesi, kuraklık, toz üretimi gibi aşağı havzada ciddi çevresel hasara neden olan her türlü eylemden kaçınmakta yükümlüdür. Bu konu sadece uluslararası çevre hukuku açısından değil, uluslararası insan hakları açısından yükümlülüğü ihlal eden ülke açısından hukuki sorumluluk oluşturmaktadır. Türkiye'nin Dicle, Fırat ve Aras nehirleri üzerinde GAP ve DAP projeleri şeklindeki baraj inşaatları ile Afganistan'ın Hirmand nehri üzerindeki baraj inşaatları uluslararası hukukun bu emredici kurallarını ihlal ettiği söylenmelidir. Değerlendirmesinde bulunmakta.
Ortak doğal kaynakların özellikle de sınır nehirlerinin yönetimi ve kullanımı ile ilgili olarak 4 doktrin vardır. Birincisi mutlak bölgesel egemenlik doktrini veya harmon doktrinidir. Bu doktrine göre her ülkenin topraklarında akan uluslararası nehirlerin o kısmı, o ülkenin iç sularının bir parçası sayılır ve her iki ülke bu su kaynağını sonuçlarına bakmadan gerekli gördüğü şekilde kullanabilir. Harmon doktrini uluslararası hukukta geçerliliğini yitirmiş ve geçersizdir ve bu nedenle hiçbir zaman kural ve yargı usulü olarak kullanılmamış, herhangi bir anlaşma veya sözleşmede adı geçmemiştir.
İkincisi mutlak bölgesel bütünlük doktrinidir. Bu doktrin harmon teorisinin tam tersidir ve ortak su rejiminde herhangi bir değişikliğin yukarı havza hükümeti tarafından uygulanması için mansap ülkenin mutlak rızasını gerektirdiğini vurgular. Çünkü mansap hükümeti üst havzadaki hidropolitik gelişmeyi ferci uğratan bir yükümlülük ve girişimi kabul etmeyecek ve etmemeye hakkı bulunmaktadır. Bu doktrin üst havzadaki su tesislerinin geliştirilmesinin mutlak olarak durdurulması ve ast havzadaki ülke tarafından uygun şekilde kullanılmaması durumunda yaratacağı haksızlıklardan dolayı uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği bulunmamakta.
Üçüncüsü uluslararası bir nehrin sularında kıyıdaş devletlerin ortak kullanımıdır. Bu doktrin, uluslararası bir nehrin tüm kıyıdaş ülkelerin kaynakları tüm kıyıdaş ülkelere ait olan ve makul ve adil bir şekilde kullanılması gereken bir ekonomik birim olarak kabul edilmiş ilkeye dayanmaktadır. Bu doktrin, uluslararası hukuk tarafından kabul edilmekte ve vurgulanmaktadır.
Dördüncüsü, toprak bütünlüğü veya sınırlı toprak egemenliği doktrinidir. Bu doktrine göre, her kıyı ülkesi kendi ülkesinde akan uluslararası nehirleri bu kullanım diğer devletlerin ve mansap ülkelerin topraklarına zarar vermemek kaydıyla kullanma ve işletme hakkına sahiptir. Bu doktrinde ortak su kaynaklarının adil ve akılcı kullanımı ilkesi ve diğer ülkelerin topraklarına zarar verilmesinin yasaklanması çok önemli olup ortak su kaynakları üzerindeki egemenlik mutlak değil, göreceli ve koşulludur. Toprak bütünlüğü veya sınırlı toprak egemenliği doktrini, uluslararası ve ortak nehirlere ilişkin uluslararası hukuk kurallarının temelini oluşturur.
Uluslararası nehirleri yöneten uluslararası hukuk kuralları açısından sınırlı bölgesel egemenlik ilkesi Hirmand Nehri için geçerlidir. Başka bir ifadeyle su toplama alanı başka bir ülkede bulunan nehirlerde kaynaklanan ülke o nehrin akışını değiştiremez, saptıramaz veya mansap ülkeye makul olmayan baraj inşaatı gibi herhangi bir eylemle zarar veremez. Çünkü bu konu çevreyi zararlı kullanımı yasaklayan geleneksel kurala aykırıdır. İran, dünya hukuk sisteminde kabul edilen bu ilkeye dayanarak ve Hamun Sulak Alanı'nın Ramsar Sözleşmesi'ne kayıtlı sulak alanlar arasında yer aldığını atıfta bulunarak, Afganistan'ın 1972 anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini ve mevsimsel sellere neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca Hamun Sulak Alanı'nın UNESCO'da uluslararası tescilini atıfta bulunarak bu insanlık mirasının korunmasını ve ihya edilmesini iki ülkenin ortak görevi olarak görmektedir.
İranlı su diplomasisi araştırmacısı Dr. Hüccet Mian Abadi bu hususta şöyle düşünüyor. İran ve Afganistan arasındaki su müzakerelerinin sürdüğü yıllarda dünyanın birkaç yeri hariç çevre sorunlarına ve sulak alanlarda su hakkına dikkat edilmedi. İki ülke içme ihtiyaçlarını karşılama konusunda anlaştılar. Bu nedenle Hamun'un kurumasının yeni koşulları ve çevresel sonuçları göz önüne alındığında iki ülke su konusunda bir kez daha ciddi müzakereler yapmalıdır. Hamun'un adı uluslararası sözleşmelerde kayıtlı olduğundan ve bu çevre sözleşmelerine göre bu sulak alanın korunması ve bakımı etkilenen tüm ülkelerin sorumluluğunda olmasından dolayı bu müzakerelerin tekrar başlaması büyük önem taşıyor.
Değerli dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslami kalıbı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yönlendirilmeleri ve açıklamalarına değiniyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı sadece Aşura günündeki savaşla tanımamak gerekir. O, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın cihadının bir bölümüdür. Onun açıklamalarına göre, onun emri bil marufu ve onun nehyi anil münkeri, orada Mina ve Arafat'ta alimlere hitaben, seçkinlere hitaben çeşitli konuları açıklaması, Hazret'in kitaplarda kayıtlara alınan acayip beyanatları vardır. Daha sonra Kerbela'ya doğru yolda Kerbela alanında ve Kerbela meydanında da tanımak gerekiyor. Hazret bizzat Kerbela alanında da açıklama yapmaktan yanaydı. Konuşurdu. Şimdi savaş meydanıdır. Kan akıtmayı bile bekliyor. Fakat bu büyük insan her fırsatı onlarla gidip konuşmak, belki de onları uyandırabilir diye kullanıyor. Elbette ki uykuda olanların bazıları uyandılar. Bazıları da uyku numarası yaptılar ve sonuna kadar da uyanmadılar. Uyku numarası yapanları zor uyandırırsınız. Bazen de imkansızdır. Muhterem dinleyiciler, İslami Club rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.